Ayrım 5.
İki noktada benzerliklere, vergi ve ceza işaret etmiş olan S. Akşin'de S.İ.'nin şu farklılıklarını vurguluyor. Kurumsallaşma getirmemesi, ticaret ve kent özellikleri diye bir tasası olmaması, padişahın kral yurtsuz cinden farklı olarak yenik değil, güçlü konumda bulunması. S.İ. ile ilgili bu yaklaşımlar aralarında farklara ve hatta zıtlıklara rağmen yerinde tespitlerde bulunuyorlar. Hukukçu bakış, olayın sosyolojik perde arkasına dikkat etmemekle, sorunu iktidarın sınırlanması soyutlamasına indirgemekle birlikte, S.İ.'nin hukuk gelişmelerimiz içindeki anlamını vurgulamış oluyor. Sosyolojist denebilecek ikinci yaklaşım, olayın hukuk katındaki anlamını pek vurgulamadığı için tek yönlü bir bakışa sahip olsa bile, hukuk olaylarının ardındaki somut gerçeği gün ışığına çıkarmak gibi bir yarar sağlıyor. Herhalde bu farklı yaklaşımları birlikte götüren yorumlar, S.İ. gerçeğini bütün yönleriyle kucaklama bakımından daha fazla şansa sahip olacaktır. Bize öyle geliyor ki, hukuk literatürü S.İ.'ye gereğinden fazla bir önem vermiştir. Yukarıki zıt görüşler bile bu noktada birbirleriyle buluşmaktadır. Şu farkla ki, birinciler S.İ.'yi hukuk soyutunda yüceltmekte, uygulanmamasından adeta bir hayal kırıklığı duymakta, İkinciler ise S.İ.'yi olumsuzlarken onun feodaliteyi meşrulaştırma işlemini fazlasıyla ön plana çıkartmaktadır. Her iki yönden gelen büyütmelerin bir nedeni S.İ.'yi gerçek bir sözleşme hatta ayan dayatması sonucu ortaya çıkan bir misak olarak görmekle ilgilidir. Maddi gerçeklerin ise bu yönde olmadığına, S.İ.'nin merkez girişimiyle sahneye konan bir uzlaşma tasarısı olduğuna yukarıda yeterince değinilmişti. İkinci neden, S.İ.'yi bir ilk mukavele olarak ele almaktır. Bu da doğru sayılamaz. Osmanlı yönetimi daha önceleri de kendi uyruklarıyla buna benzer pek çok mukavele yapmış, haklar ve ayrıcalıklar tanımış, günü geldiğinde de bunları geri almakta güçlük çekmemiştir. Nihayet S.İ.'nin karlıları olarak sadece ya da esas olarak ayağına yer verilmesi abartmaların bir başka nedeni olabilir. Oysa yine yukarıda değinildiği gibi, merkezin ve kamunun S.İ.'den sağladığı çıkarlar da önemlidir. Bu döküm S.İ.'yi bir de şöyle sorgulamayı mümkün kılıyor. S.İ.'yi bir sözleşme karakteri taşımasına rağmen aslında merkezi güçlendirici bir siyasal operasyon mudur? Onun merkeze zaman kazandırması, nefes aldırması, hemen hiç uygulanmaması ya da uygulanamaması gibi noktalar bu soruyu akla getiriyor. Eğer gerçek bu yönde ise o zaman klasik hukuk yaklaşımının S.İ.'de bulduğu değerler ile her iki hukuki ve sosyolojik yaklaşımı ortak olan ve S.İ.'yi bir ayan dayatması sayan görüşler bir kez daha temelsiz kalacaktır. Varsayımlar doğruysa S.İ. klasik hukuk bakışının onda bulduğu olumlu değerleri, iktidarın sınırlanması ve benzerleri zaten o ölçüde taşımamakta, esef duyulan noktada ise uygulanmayışı sanki asıl işlevini görmektedir. Merkeze toparlanma ve atağa kalkma olanağı sağlaması. Bu durumda S.İ.'nin unutulup gitmesinden değil, işlevini gördükten sonra yerini somut koşulların asıl güçlü alternatifi olan merkezileştirici modernizasyon programına bırakmasından söz etmek daha doğru olacaktır. Bu bağlamda 3. Selim tarzı bir yenilikçi okulunda yetişmiş ve onun programını yeniden uygulatmak için başkente gelmiş olan Alemdar'ın sadece merkez ve taşra arasında değil, 3. Selim ile 2. Mahmut tipi merkeziyetçi reformcular arasında da bir köprü oluşturduğu düşünülebilir. Belki de onu 2. Mahmut'tan ayıran bir iç iktidar çatışmasının harcı alem karakteristikleri dışında 2. Mahmut'tan farklı olarak merkezi reformlar ve modernleşme programını ayanları da koruyarak gerçekleştirmeyi tasarlamasından başka bir şey değildir. İşte bu şekilde S.İ.'nin feodalite ile merkezin çatışmasından ya da birincinin ikinciye kendini dayatmasından doğan bir belge olarak görülmesi dışında bir bakış açısı getirilebilir. Bu takdirde kamunun S.İ. ile elde ettiği yönetimde adalet ve yasallık gibi kazançlarında devlet yapısını sağlamlaştırma dürtüsünden kaynaklanmış olabileceğini düşünme fırsatı doğar. Dolayısıyla S.İ. gibi bir misakta cılız biçimde uç veren hak, adalet, adil ve yasal yönetim aranışlarının 30 yıl sonra daha ayrıntılı ve tantanalı bir şekilde ama bu defa tek taraflı bir işlemle, bir fermanla, Gülhane Hattı Hümayunu ortaya çıkışı pek de şaşırtıcı olmayabilir. Belki böylece SI olayı 3. Selim'le başlayıp 2. Mahmut'ta gelişen ve Tanzimat'ı da içine alan merkezileştirici ıslahatçılık çerçevesinde yer alır, çizgi dışı bir olay sayılmaz. İkinci tartışma gergefi siyasal değişmelerde ayanlara yüklenen olumlu ya da olumsuz rollerle ilgilidir. Klasik hukukçu yaklaşımı onların sınıfsal açıdan geri feodal karakterini göz ardı etmek gibi bir kusurla yüklüydü. Bazı yazarlarda Türkiye'de İngiltere benzeri bir evrim şansının var olmuş olabileceği yolunda varsayımlar ileri sürmekteydi. Sosyolojik yaklaşımı benimseyenler ise feodal gerilikten, anakronizmden haklı olarak söz etmekle birlikte söz konusu sosyal tabakanın neden ileri atılımlarda yer alamayacağı konusunu derinleştirmiyorlar. Feodalizm çağının kapandığını belirtmek bu açıdan yeterli değildir. Çünkü en azından 19. yüzyılda Balkanlardaki Hristiyan milletlerin feodal unsurları onları yerel ve ulusal temsili hatta anayasalı rejimlere götüren gelişmeler içinde yapıcı roller oynamışlardır. Dahası 20. yüzyılda bile feodal unsur ve ideolojilerin gerek despotizme gerekse ulusal köleliğe karşı verilen mücadelelerde payı olmuştur. 1905 ve hatta 1979 İran devrimleri, Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı, Afganistan'daki bağımsızlık hareketleri ve benzerleri. Bizde ayırt edici olan 1808 olayında rol alan ayan tabakasının özünde gerici, tutucu, feodal olması değil, özel konumları ve ilişkileri nedeniyle temsili, hukuka bağlı, giderek anayasalı, meşruti bir yönetime yönelecek ya da yönlendirilebilecek bir durumda olmamasıdır. Bu eksiklik muhtemelen Müslüman ve Türk ayanlarına, feodallerine özgü bir durumdur. Balkanlardaki diğer milliyetlerin feodal unsurlarının oynadıkları roller hatırlandığında bu fark daha açık bir şekilde görülebilir. Gerçekten Romanya, Eflak Boğdan, Yunanistan, özellikle Mora ve Sırbistan beyleri 19. yüzyılda kendi ülkelerinde yükselen yarı özel temsili rejimlerde aktif ve olumlu roller oynayabilmişlerdir. Sanırız iki temel faktör bunda etkili olmuştur. Kapitalizm öncesi feodal sınıfların yanı başlarında ya da önlerinde az çok gelişmiş ulusal burjuvazilerini bulmaları ve bununla bağlantılı olarak ulusal kurtuluş ve bağımsızlık gibi demokratik açıdan da ilerletici ve geliştirici bir ortamda yer almış olmaları. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk ve Müslüman feodalleri ise ekonomik ve kültürel durumlarındaki gerilik bir yana, hemen hemen mevcut olmayan bir ulusal burjuvazinin ya da burjuvazilerin sürükleyici gücünden de yoksundular. Ayrıca bunlar tarihsel özelliklerin bir sonucu olarak ulusal bağımsızlık mücadelesi gibi ilerletici ve demokratikleştirici bir gündem maddesiyle karşı karşıya bulunmuyorlardı. 3. İkinci Mahmut Yenilikçiliği. Tanzimat öncesi reformculuğun doruk noktası 2. Mahmut dönemidir. 1808-1839. Bu dönemin ilk yılları reformculuk ortamının hazırlanmasıyla geçmiştir. A. Ortam. 2. Mahmut'un tahta çıktıktan sonraki ilk işi istemeye istemeye de olsa Seyi'yi onaylaması olduysa, İkincisi de bunun hemen ardından alemdarı gözden çıkarmak ve eseri olan Seyi'yi ortadan kaldırmak oldu. Bundan sonra padişah iki değişik kaynaktan gelen muhalefetle karşılaşır. Birincisi Fransız devriminin esintileriyle de gelişen ve Osmanlı egemenliği altındaki Türk ve Müslüman olmayan halkları etkisi altına alan ulusçuluk akımı ve bunun yaratacağı ulusal bağımsızlık hareketleridir. Özellikle 1804-1817 Sırp ve Yunan ayaklanmaları. Bu tepki kaynağına hareketlerdeki yabancı devlet paylarını da unutmamak koşuluyla Türk ve Müslüman olmayanların ulusal tepkisi denilebilir. İkinci tepki kaynağı ise yeniden canlanan geleneksel feodal muhalefettir. Bu da Alemdar'ın öldürülmesi, SE'nin uygulanmaması sonucu 2. Mahmut'a karşı doğan güvensizlik ortamında Derebeyi, Ayan ve diğer yerel güçlerin saltanata karşı depreşen direnişidir. Özellikle Tepedelenli Ali Paşa, kısmen de M. Ali Paşa ayaklanmaları bu çizginin en bilinen örnekleridir. Görülüyor ki 2. Mahmut'un az ileride ele alınacak olan reformları padişahın iç dünyasından doğmuş tasarılar olmadıkları gibi birer lütuf ya da ihsan da değillerdir. Bunlar Hristiyan ve Müslüman, Türk olmayan halkların ya da feodal beylerin taleplerine, merkezi iktidara karşı muhalefetlerine ve bunun sonucunda doğan dağılma tehlikesine karşı düşünülmüş önlemlerdir. Bu yüzden de aşağıdan gelen baskı sonucu ortaya çıkmışlardır. II. Mahmud da tıpkı 3. Selim gibi bu toplumsal çalkantıların ve devlet yönetimindeki çözülmenin reformlarla atlatılabileceği inancındaydı. Şu farklı ki, yumuşak ve kararsız tutumlarıyla tanınan 3. Selim'in tersine katı ve radikal yöntemler kullanmak 2. Mahmut'un başlıca özelliğidir. Öte yandan bu özelliğin bir sonucu olarak 2. Mahmut'un yöntemi SI tipi formülden de ayrılır. SI'nin sunduğu hayat iksirinin özü padişah ile ayan arasında uzlaşmanın sağlanmasıydı. İşte 2. Mahmut bu uzlaşmayı ya da SI tarzı çözümü reddetmiştir. Genç padişahın alemdar ve SI engellerinden kurtulduktan sonra girişeceği reformların en önemli özelliği bunların merkezi yeniden alabildiğine güçlendiren nitelikleridir. 2. Mahmut 1812 Rus Savaşı'nın bitiminden sonra ilk iş olarak feodal muhalefete karşı yıldırıcı bir siyaset izlemeye koyuldu. Bu aşamada henüz eylemler reformların önünde koşmaktadır. Padişah ilkin reformlar için ortalığı temizlemektedir. Bu program çerçevesinde önce paşa ve beylerin direnişi kırıldı, ayanların belli başlıları saf dışı bırakılarak merkeze bağlı siyasal birlik yeniden sağlandı. Kürt feodalitesi büyük çapta yıpratılarak doğuda merkezin etkisi yeniden yaratıldı. Feodal güçlere karşı girişilen mücadelenin hukuki cephesi olarak da tımar sistemi kalıntılarıyla sipahiliğin kaldırılması dikkat çekmektedir. Böylece feodalitenin ya da yerel hakim güçlerin ekonomik ve askeri dayanakları sarsılmış oluyordu. 2. Mahmud bu temizlik işleri aşamasında 2. büyük darbeyi özerkleşen askeri güce indirdi ve Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırdı. Vakai Hayriye 1826. Bu askeri gücün siyasi güce tabi kılınması demektir. Askerlerin siyaset alanından çekilmeleri 1876'da Abdülaziz'in tahttan indirilmesinde Harbiye Komutanı ile öğrencilerinin oynadıkları rol dışında 2. Meşrutiyet öncelerine kadar sürecektir. Ama Yeniçeriliğin kaldırılması sultanın mutlak egemenliğini fiilen dizginleyen bir engelin de ortadan kalkması demek olacaktı. B. Reformlar ve uygulama. Feodal ve merkezi askeri güçlerin oluşturduğu engelleri yıkmayı başaran 2. Mahmut'un önü açılmıştı. İmparatorluğu yeniden örgütleme yolunda sınırsız bir güce ulaşan hükümdar artık sıranın siyasal birliği pekiştirecek idari düzenlemelere geldiğini gösteren reformlarına girişti. Bu amaçla merkeziyetçilik yönünde adımlar atıldı. Eyaletlerin başına hem mülki hem de askeri yetkilere sahip müşirler, sancaklara da ferikler atandı. Taşra'da mülki yönetimin gücü askeri otoritenin gücüyle desteklenmek isteniyordu. Ulemanın mali ve idari özerkliğinin kaldırılması, yeni okulların açılarak genç kadroların yetiştirilmesi gibi atılımlarda merkezi bürokratik sistemin oluşturulması açısından anlamlıydı. Böylece 2. Mahmud sırasıyla alemdardan, SI'den, ayanın, yeniçerilerin ve ulemanın baskısından kurtulmuş olarak yeni bir yönetim yapısı kurdu. Bu yapının tek ve rakipsiz gücü artık padişahtır. Bütün bu veriler ışığında 2. Mahmud yenilikçiliğinin anayasa hukuku açısından bir üçlü güçlendirme programı olduğunu söyleyebiliriz. Devlet-toplum ilişkilerinde devleti güçlendirme, devlet aygıtı içindeki merkezi otorite-yerel otorite çelişkisinde merkezi güçlendirme, merkez güçleri, saray, sadrazam, ordu, ulema arasındaki sürtüşmede de sarayı güçlendirme. 2. Mahmut'un yeni devlet programının ilk iki aşamasına yukarıda kısaca değinildi. Programın üçüncü cephesini merkezi devlet aygıtı cihazı içinde girişilen yenilik çabaları oluşturmaktadır. Bunlar iki ana öbekte toplanabilir. Birinci önemli değişiklik sürekli danışma ve karar organlarının kurulmasıdır. Askeri konularda Dar-ı Şura-yı Askeri, adli alanda Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye, İdari konularla ilgili olarak da Dar-ı Şura-yı Babali bunların en önemlileridir. Konumuzu daha yakından ilgilendiren Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruluşu 1837, adliye örgütünün en yüksek kurulu olup TC dönemindeki Danıştay ve Yargıtay'dakilere benzer yetkilere sahipti. Kurul, Tanzimat yeniliklerinin gerektireceği nizamnamelerin yanı sıra yasaların hazırlanmasında da görevlendirilecekti. Böylece adeta bir danışma meclisi rolü oynayan bu meclisten Kübalı bir nevi teşri organı diye söz eder. Berkes de bu meclislerin yaratılmasıyla hukuk devleti mekanizmasının kurulmasına doğru bir adım atılmış olduğu inancındadır. Yazara göre Meclisi Valayi Ahkam-ı Adliye en üst adalet kurumu olarak Tanrı buyruğu ya da padişah iradesi dışında insan düşünüşü ile kurallar konabileceğini, gerektiğinde de bunların değiştirilebileceğini göstermek bakımından önemli bir yenilikti. Böylece hükümdarlık kanununun daha çok dünyasallaşmasına paralel olarak geleneksel hukuktaki eşitsizliğe dayanan farkların kalkmasına doğru, yani devletin demokratikleşmesine doğru ilkel de olsa bir adım atılmış oluyordu. Merkezi devlet aygıtının yeniden düzenlenmesinde ikinci yenilik, devletin ana organları arasında görev, fonksiyon ayrılığının ve bunun yanı sıra da kabine usulünün uç verişidir. Yukarıda değinilen biri idari öbürü yargısal alanda görevli iki meclisin kurulması, idari ve yargısal görevlerin birbirinden ayrılması yolunda bir başlangıçtı. Yalnız bu kadar değil, idare birimi içinde de fonksiyon ayrışmasına rastlanacaktır. Eski düzende sadrazam, padişahın mutlak vekili sıfatıyla bütün devlet işlerini kendi elinde toplamıştı. Ama zamanla devlet yönetiminin karmaşık bir hal alması, bu işlerin ayrı örgütlerle sürdürülmesini ve bunlar arasında uzmanlığa dayalı bir görev ayrılığının doğumunu artık zorunlu kılmaktaydı. Bunun gereği 2. Mahmut döneminde yerine getirildi. Bütün egemenlik hakları, başta yürütme yetkisi olmak üzere, eskiden olduğu gibi yine padişahın elinde kalmakla birlikte, sadrazam bu yeni zorunluluklar ve ilkeler gereği mutlak vekil olma sıfatını yitirmekte, silikleşmekteydi. Yetkilerini öbür hükümet erkanıyla paylaştığından kendisi sadece hükümetin birliğini temsil eden bir kişi, hazırlar arasında nazım, düzenleyici durumuna geçmiş oluyordu. Bu olgudan yola çıkarılaraktır ki sadrazamlık ünvanı bu dönemde başvekillik sıfatıyla değiştirilecek, ayrıca dış işleri, iç işleri, ticaret, maliye, efkaf gibi yeni bakanlıklarda kurulacaktır. İşte bütün bu yenilikler hükümdara karşı sorumlu bir kabine sistemine doğru bir adımın atılmış olduğunu gösterir. Bu dönemde yönetici tabakanın sosyal kökeni açısından da bir değişme meydana geldi. Sadrazamlık, başvekillik makamına ve diğer mevkilere sarayda yetiştirilen köleler ya da devşirmeler değil, halk arasından yetişmiş, yabancı dil bilen ve özgür kişiler gelmeye başladı. Müsadere usulünün kaldırılması da bunların görev güvenceleri ve kişisel güvenlikleri açısından ileri bir adımdı ve kuşkusuz yönetilenlerin de yararınaydı. Bu dönemlerde idare halk ilişkileri ile ilgili yenilikler de yapıldı. İlk dikkati çeken reform, kamu hizmeti görenlerle ilgili olarak çıkarılan yeni yasalardır. 1838 tarihli Tahriki İlmiye'ye dair ceza kanunname-i Hümayun'u, kadıların yetkilerini kötüye kullanmalarını önlemek ve rüşveti ortadan kaldırmak amacını güdüyordu. Aynı yıl çıkarılan Memurine Mahsus Ceza Kanunu, memurların işleyebilecekleri suçları ve bunların cezalarını saymakta kanunsuz ceza verilemeyeceğini ve keyfi cezaların kaldırıldığını açıklamaktaydı. Yasa, kamu hizmetlerinin işleyebilecekleri suçların önceden ve açıklıkla belirtilmemiş olduğunun da bir itirafı idi. Böylece ceza adaletinin o güne kadar kurulamamış olduğu kabul edilmiş oluyordu. Yeni metinle Osmanlı ceza hukukunun zulüm suçu ve siyaseten katıl cezasından uzaklaşması yolunda bir adım atılmıştır. Devlet-toplum ilişkileri açısından bu dönemin diğer katkıları mülkiyet hakkı ile din ve vicdan özgürlüğü ve eşitlik alanındadır. Yeniçeriliğin tasfiyesinden sonra 2. Mahmut devlet hizmetinde bulunmuş kişilerin ölünce mallarına el konması, müsadere usulünü kaldırarak bunların mülkiyet ve miras haklarına güvence getirdi. Hukuki ve ekonomik durumlarını az da olsa düzeltti. Gerçi müsadere yasağı uygulamada hemen sonuç doğurmadı ve uzun süre kurumsallaşamadı ama getirilen ilke yalnız bu kişilerin hakları bakımından değil, rasyonel ve çağdaş bir idarenin ihtiyaçları açısından da zorunlu ve olumlu bir atılımdı. Öte yandan Uyruklar arasında din ve mezhep farkları nedeniyle ayrım yapılmaması ilkesinin benimsenmesi de din ve vicdan özgürlükleri ve eşitlik yolunda ilerlendiğini gösteriyordu. II. Mahmud bu çığırı 1837'deki şu sözleriyle açmıştır. Ben, tebaamın Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Musevisini de havrada fark ederim. Aralarında başka günah, türlü bir fark yoktur. Cümlesi hakkındaki muhabbet ve adaletim kavidir, sağlamdır ve hepsi hakiki evladımdır. Yine II. Mahmud 1837 Mayıs'ında Şumlu'da halka yaptığı konuşmada da şöyle diyordu. Siz Rumlar, siz Ermeniler, siz Yahudiler, hepiniz Müslümanlar gibi Allah'ın kulu ve benim tebaamsınız. Dinleriniz başka başkadır fakat hepiniz kanunun ve irade-i şahanemin himayesindesiniz. Size tarh edilen vergileri ödeyin, bunların kullanılacakları maksatlar sizin emniyetiniz ve sizin refahınızdır. Gerçi çeşitli dinlerin millet sistemi adı altında oldukça özerk bir şekilde örgütlenmiş olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nda din ve vicdan özgürlükleri alanında hoşgörülü bir ortam öteden beri var olmuştu. Ama bağımsızlık hareketlerinin ya da ayaklanmaların başlamasıyla bu durumun değişmeye yüz tuttuğu da söylenebilir. Örneğin 1804 Sırp ayaklanmasının ileri sürdüğü talepler arasında kiliselerin tamirine, çan çalınmasına ve mabetlerde haç takılmasına müsaade edilmesi taleplerinin de yer almış olmasına bakılırsa 19. yüzyıl başlarında dinsel özgürlüklerin hiç de imrenilecek durumda olmadığı anlaşılır. C. Değerlendirmeler. II. Mahmud dönemi de farklı değer yargılarından kalkılarak farklı şekillerde değerlendiriliyor. Merkezi monarşinin sınırlanmasını en önemli ölçü ve bu açıdan da Sİ'yi olumlu bir gelişme sayanların bir bölümü, II. Mahmud dönemini bu yönden bir geriye dönüş olarak değerlendirmektedirler. Örneğin ayağını yenilik hareketleri ve iyi yönetim yanlısı olarak görüp Sİ'yi de padişah ve hükümetin iradesi üstünde bir hukuk kaidesi yaratma çabası şeklinde nitelendirmiş olan S.S. Onar'a göre bu dönem gene polis devleti anlayışının devam ettiğini göstermiştir. Sİ'yi demokrasi düzenine gidişin ilk çabası, ilk belirtisi saymış olan o aldı kaçtı da II. Mahmud dönemini despotluk rejiminin ya da müstebit idarenin devamı olarak görüyor. Buna karşılık merkezi birlik ve otoritenin sağlanmasını baş sorun sayıp taşra güçlerinin denetimine sokulmasını bu açıdan zorunlu ve yerinde görenler ise II. Mahmud dönemini esas olarak olumlu yönde değerlendirmekteler. Örneğin Sİ'nin Onar'a benzer bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nun toplumsal siyasal yapısını değiştirebilecek bir hareketin temeli olabileceğini kabul etmiş olan İnalcık, bu yoldaki gelişmelerin Türk birliğinin zararına sonuçlar verebileceğini düşünerek merkeziyetçi ve mutlakiyetçi saltanatın II. Mahmud dönemi bunu önleyen çabalarını bugün de olumlu bir hareket olarak yorumluyor.